Şeyh Bedrettin Varidat İsmet Zeki Eyüboğlu 1. Kaset 1. Yüz Der Yayın Evi 4. Basım 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu. İsmet Zeki Eyüboğlu 1925'te Trabzon Maçka'da doğdu. Vefa Erkek Lisesi'ni İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Klasik Filoloji bölümünü bitirdi. Yazın alanına şiirle atıldı. Sonra bütün çalışmalarını Anadolu uygarlık ürünleri üzerinde yoğunlaştırdı. Anadolu'nun eski geçmişiyle bugün arasında uygarlık bakımından kopmayan bir bağın bulunduğunu, Anadolu insanının çağların akışı içinde değişik göçler nedeniyle karışıp kaynaşan bir birikim olduğunu, Türk insanının bu ürünlerle kimlik, kişilik kazandığını, bu toprakların gerçek yerlisi olduğunu somut kanıtlara dayanarak dil, felsefe, tarih, halk bilgisi, yazın, yontu, mimarlık, tiyatro dallarından örnekler getirerek gösterdi. Ovidius, Vergilius, Lucretius gibi Latin ozanlarından, İslam öncesi Arap şiirinden, Nietzsche'den, Pascal'den çevirileri dışında, Destanlar içinde Fatih 1953, Divan şiirinde Sapık Sevgi 1968, Türk şiirinde Tanrı'ya Kafa Tutanlar 1968, Baki 1972, Nietzsche 1973, Tanrı Yaratan Toprak Anadolu 1973, Anadolu İnançları 1974, Anadolu Büyüleri 1, Cinsel Büyüler, Macunlar, Yıldızname 1975-76, Karadeniz Aşk Türküleri 1976, Anadolu Halk İlaçları 1977, Alevilik, Sünnilik 1979, İnsanın Boyutları 1979, Anadolu Büyüleri 2 1979, Şeyh Bedrettin ve Varidat 1980 gibi kitapları Anadolu Türkçesi adı altında Türk dilinin kökeni, etimolojisi konusunda uzun bir çalışması vardır. Ayağı 20 basar zülfine berdar olanın, zevku şevk ile virür canü, seri döne döne. Neden yazdım? Şeyh Bedrettin'e duyduğum ilgi ortaokul öğrenciliğim döneminde, öyle sanırım bitiriş yıllarında başlamıştı. O yıllar 1942-44. Nazım Hikmet'in adını anmak, şiirlerini okumak bir suçtu. Şimdi kimi yörelerde olduğu gibi. Biz yaşımızın küçüklüğü yüzünden ne onun adı çevresinde örülen yasakları ne de şiirlerinde işlenen konuları yeterince anlayabilirdik. Zeyrek Ortaokulu'nda öğrenci arkadaşlarım arasında Fikri bizim en yaşlımızdı. Bizden daha iyi düşünürdü. Bizden çalışkan olmamasına karşılık şiire karşı derin bir ilgisi vardı. Kendisi de şiir yazardı. Çok duygulu, sevimli, güler yüzlü bir arkadaştı. Kendi şiirlerinden çok başkalarının şiirlerini okur, bizi etkilerdi. İşte Nazım Hikmet adını ilkin ondan duydum. Nazım Hikmet'in şiirlerini ondan dinledim. Daha önce amcamın Beyazıt'taki evinde, bir bahar günü Marmara'ya bakan balkonda, Bedri Rahmi ile ağabeyisi Sabahattin Eyüboğlu elime bir dergi vermiş, şu şiiri oku demişlerdi. Şiir gene Nazım Hikmet'in Akdeniz'de bir hayalet dolaşıyor dizesiyle başlayan uzunca bir ürünüydü. Pek anladığımı sanmıyorum. Büyük bir bölümünü belleğime yerleştirmiştim. Ancak etkisinde pek kaldım diyebilir miyim bilmem şimdi. Oysa Fikri'nin okuduğu şiirler beni çok sarıyordu. Bunda onun duygulu sesinin etkisi vardı besbelli. Bir gün bu Fikri Türkçe öğretmenimiz Niyazi Tarman'a derste Nazım Hikmet'in ne yaptığını sormuştu. Aldığı karşılık şuydu: Nazım Hikmet hapiste çürüyor oğlum. İşte bu son sözler benim belleğime paslı bir çivi gibi bir daha kolay kolay çıkmamak üzere çakılıverdi. Fikri'nin okuduğu şiirleri daha derin bir ilgiyle dinler oldum. Okulumuz bugün Vefa Erkek Lisesi'nin karşısında İmam Hatip Liselerine verilmiş yapının yerinde 3 katlı, içi dışı tahta kaplı sevimli bir konaktı. Adına Zeyrek Ortaokulu derlerdi. Anlattığım olay orada, son sınıfta, 1942 yılı ortalarında geçmişti. Sonra bir yaramazlığım yüzünden beni oradan ayırdılar. Yenikapı Ortaokulu'na sürdüler. Öğrencilik yıllarımın ilk sürgünlük dönemi böyle başlamıştı. Arkası bir türlü gelmeyecekti. Fikri'den duyduğum, dinlediğim şiirler arasında biri de Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı'ndan uzunca bir bölümdü. Bu yapıtın bütününü o yıllar bulup okuyamadım. Okusam da pek anlayabileceğimi sanmıyordum. Ancak beni çok etkilediğini de söylemeliyim açıkça. Bu Şeyh Bedrettin kimdi, nenin nesiydi, ne yapmıştı? Bu soruların karşılığını bulacak, verecek durumda değildik. Daha sonraları tarihlerden birinde bu kişinin Osmanlılara başkaldırdığını, devleti yıkmak istediğini, birçok kimseyi çevresinde toplayıp ayaklandığını, din, Müslümanlık, inanç nedir tanımadığını, kötünün kötüsü, kaçınılası bir yaratık olduğunu okumuştum. Şimdi ne o kitabı ne de yazarını bilebiliyorum. Benim için yalnız bir adı olarak kalmıştı Şeyh Bedrettin uzun süre. Üniversiteye, felsefe bölümüne geldiğim yıldan sonra bu ad çevresinde daha ayrıntılı bilgiler edinme olanağı buldum. Beni etkileyen Fikri'nin yerini kitaplar almıştı. Oysa okuduğum kitaplarda da yalnız kötülenen, yerilen değilse bile pek önem verilmeyen, şöyle böyle anlatılıp geçilen, yorumlanan bir Şeyh Bedrettin vardı. Bütün okuduklarımı benimsedim, belleğime yerleştirdim, doğruluklarına inandım, güvendim diyemem. Ancak Bedrettin'le ilgili pek çok kaynak öğrendim diyebilirim. Derken aradan yıllar geçti. 1960'tan sonra bu konuyla ilgili kaynakları bir bir okumaya koyuldum. Bulduğum kitapları aldım. Dergilerde çıkan yazıları izledim, belirledim. Bundan 4 yıl önce Şeyh Bedrettin'i de içeren ilk yazıyı yazdım. Bu yazı Hilmi Yavuz'un isteği üzerine yazılıp Dinler Tarihi Ansiklopedisi'nde yayımlanan İslam düşüncesiyle tasavvufla ilgili bölümü de yer aldı. Ondan sonra İslam düşüncesiyle ilgili yazılarım birbirini izledi. Alevilik, Sünnilik, Bektaşilik gibi kitaplardan sonra iş Şeyh Bedrettin'i yazmaya kalmıştı. Bütün belgeler, kaynaklar elimdeydi. Yapılması gereken onları derleyip düzenlemekti. Bunu da yapacaktım. Ancak başlanan işi bitirmek kolay da işe başlamak oldukça güçtür. İşte bu güçlüğü de bu çalışmayı yayımlayan İbrahim Derbeder giderdi. Bir gün Beyazıt Sahaflar Çarşısı'ndan geçerken güleç bir yüzle bana, ''Ağabeyi bana bir Şeyh Bedrettin yazar mısın?'' dedi. Bu isteğin karşılığı da elinizde bulunan çalışma oldu. Görünüşe bakılırsa Şeyh Bedrettin'i ben yazdım. Gerçekte ise bana yazdırdılar. Onunla ilgili ölçüsüz, tutarsız söylentiler, yazılar bir ilgi uyandırdı. Bu ilginin alanı genişti. İbrahim Derbeder son itici, eyleme geçirici neden oldu. Çalışma bütünlüğe ulaştı. Şeyh Bedrettin'i yeterince aydınlığa çıkardım. Anladım, anlattım diyemem. Ancak bildiğim, bulduğum bütün kaynakları inceleyerek gücümün yettiğince yapılması gerekeni yaptım. Söylenmesi uygun düşeni söyledim, yazdım diyebilirim. Bu benim elimden gelendi. İleride başkalarının güzel, daha tutarlı, daha yararlı bir çalışma yapacaklarını, eksiksiz bir Şeyh Bedrettin ortaya koyacaklarını umarım. Çalışmak bir eylemdir, sonu yoktur, olmamalıdır da. Çalışmanın durduğu, sona erdiği yerde uygarlık atılımı da biter. Çalışmak uygar olmaktır, gelişim çizgisi üzerinde. Şeyh Bedrettin'in iki ayrı yönü vardır. Biri onun bir düşünce insanı, öteki ise bir eylem insanı olduğunu gösterir. Onun düşüncelerini eylemlerinden, eylemlerini düşüncelerinden ayrı tutma olanağı yoktur. O bir iki varlık içinde bir bütündür. Düşünceleri kendi somut varlığıyla, eylemleri çevresinde toplananlarla bağlantılıdır. Düşüncelerini kendi özel çalışmaları, eylemlerini yandaşlarının emekleri, izinden yürüyenlerin çabaları gerçekleştirmiştir. Şeyh Bedrettin kaynakların bildirdiği nitelikte olumsuz sığ bir kimse değildir. Bütün suçu varsa çağına aykırı bir düşünceyi benimsemesidir, onunla çatışık duruma gelmesidir. Uygarlık tarihi bize bütün yenilikçilerin, ileri görüşlülerin çağları ile bağdaşmadıklarını, çok dar sınırlar içinde de olsa bir savaşa giriştiklerini göstermektedir. Çağıyla bağdaşan, geçmişten aldıklarını sırtında bir yük gibi geleceğe taşımaya çalışan, bunu bir gelenek görevi sayan kimselerin uygarlık alanında söyleyecekleri de yoktur. Onlar birer yükçüdür. Sırtlarına ne vurulmuşsa onu taşımakla yükümlüdürler. İşte toplumları geri bırakan, aydınlığın büyük bir alana yayılmasını, Işığın karanlık yörelere girmesini önleyen de bu bilinçsiz yükçülerdir. Onların oldukları yerde yalnız taşımak eylemi geçerlidir. Yaratma suçtur, yasaktır. Eskilerin, özellikle Orta Çağ denen dönemde yaşamışların, çağımızla bağdaşmayan davranışları kendi inançlarına göre yorumlanırsa tutarlı sayılabilir. Ancak bu davranışlar günümüzde de geçerli sayılır, sürdürülmek istenirse iş değişir. Türk toplumu yerinde duruyor yargısına varılır. Nitekim kendi yaşamımla tanık olduğum Nazım Hikmet olayı bir ortaokul öğrencisi fikrinin üzerindeki etkisi, Şeyh Bedrettin konusunda değişmeyen, katı tutum içinde bulunduğumuz toplumun pek de aydınlığa kavuştuğunu gösterecek nitelikte değildir. Arkadaşım Fikri'nin Türkçe öğretmenimize sorduğu soruyu biraz değiştirerek günümüz Türkiye'sine sorabiliriz. Yurdumuzda uygarlık ne durumdadır? Bu sorunun da karşılığı olsa olsa şu olabilir. Uygarlık bir düşünce ürünü ise yurdumuzda yeri yoktur. Evet, yurdumuzda uygarlık yaratıcı bir atılım olarak değil de bir kavram olarak vardır ancak. Bir bakın, gazetelerimizde, dergilerimizde yazmayı alışkanlık edinmiş geçim kaynağı diye benimsemiş ünlü yazarlarınıza. İçlerinde kitap denen nesneyi okuyanı pek az, pek seyrek bulursunuz. Bulamadığınız yayın varlıklarının sayısı da az değildir. Şeyh Bedrettin'in adını bile duymamış bilginlerimiz çoktur dersek yalan söylemeyiz. Kim ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın. Uygarlık bakımından kopuk, tutarsız bir toplumuz. Yaratıcı olmaktan çok yükçülükü severiz. Yılan bile gömlek değiştirerek kendini yeniler de biz, toplum olarak yenileyemeyiz. Şeyh Bedrettin'i yazarken boyuna ve bu yenilenme olayı içimi kemirdi. Düşündüm, neden bütün yeniliklere karşı çıkanlar sonraları bu yeniliklerden en çok yararlananlardır diye. Bulamadım karşılığını çıkarların, yararların dışında. Şeyh Bedrettin'i asan toplum katılığı, yönetim yavanlığı, ondan en az 150 yıl sonra çalışmaya başlayan gökbilimin, Osmanlı toplumunda gözleme dayanan kurucusu sayılan Takiyüddin'i bile suçlamış. İstanbul'da görülen yumurcak veba salgınını, kuyruklu yıldızın geçmişini onun uğursuzluğuna yorumlamış, bütün çalışmalarını yasaklamıştı. Çağın yöneticilerinden Kılıç Ali Paşa, bu ünlü bilginin bugünkü Tophane sırtlarında kurduğu gözlem evini yıktırmış, onunla ilgili ne varsa yok etmişti. 1579. Bu dar görüşün yarattığı başka bir olay da bundan 5-6 yıl öncesi Türkiye'sinin İstanbul'unda geçti. Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü dolayısıyla Karaköy'de diktirilen Güzel İstanbul adlı bir yontu ortalığı allak bullak etti. İçişleri Bakanı, Vali, BG, büyük görevliler işe karıştı. Dine, inançlara, geleneklere, göreneklere, uygarlığa, bilime, bunlar gibi nicelere aykırı sayılan bu yontu bir gece gizlice yerinden söküldü. İşte 1420'de Serez Çarşısı'nda Şeyh Bedrettin'i asan düşünce ile 1973 İstanbul'unda bir yontuya karşı basınıyla, yazarlarıyla, bakanıyla, valisiyle, daha bilmem neleriyle ayaklanan anlayış arasında bulunan kopmayan bağ böylece aydınlığa çıktı. Bu anlatılanlar okuyucu için gereksiz görülebilir İlk bakışta. Ancak olayları tarih çizgisi üzerinde yürüyen gelişim doğrultusunda izlemek isteyenler bambaşka sonuçlar çıkarmakta gecikmez bunlardan. Toplum biri gelişmeye karşı katı, biri yumuşak olmak üzere iki kesite ayrılmıştır. Katının katılığını uygarlığın en etkili sıcaklığı bile yumuşatamıyor toplumumuzda. Yumuşak kesit ise yarattığı ürünlerle gelişimi sağlıyor. Bu gelişim de daha sonraki dönemlerde anlaşılabiliyor. Şeyh Bedrettin, Takiyüddin bu yumuşak kesitin ışıklarıdır diyebiliriz. Bunlar birer başlangıç, birer kaynak değildir. Onları besleyen, yetiştiren, toprağın yüreğinden çıkmış daha niceleri vardır. İleride gücümüz yeterse onları da başka bir çalışmayla canlara sunacağız. Şeyh Bedrettin'in mutsuz serüveni ölümünden 550 yıl sonra da sürdü. Birinci Büyük Savaş döneminde yurdumuza getirilen kemikleri, İkinci Büyük Savaş yıllarında İstanbul'da İkinci Mahmut Türbesi'nde ilgi çekmeyen bir yere gömülmüş. İki ucuna birer taş, baş ayağı konmuştu. Bu taşlar Sin'in yerini belirtmekten öte anlam taşımıyordu. Oysa buna bile katlanamayanlar, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin dinsiz, ara bozucu, şeytanlaşmış, aşağılık bir kimse diye nitelediği İmam Gazali'yi büyük İslam önderi sayanlar o taşları da söküp atmışlar. Üstünü düzlemişler, ortadan kaldırmışlar. Bu olay Şeyh Bedrettin'in ölümünden 550 yıl sonra bile etkinliğini koruduğunu, kimilerine korku saldığını gösteriyor. Giriş: Şeyh Bedrettin bir olaydır. Anadolu'da doğumla ölüm arasında geçen süreyi dolduran belli bir kişi değil. Yılların biriktirdiği bir inancın, bir toplum özleminin onun kişiliğinde, çevresinde toplananların giriştikleri eylemlerle dışa vuruşudur. Toplum içinde geçen olaylar kökleri çok derinlere inen, geniş bir alana yayılan ulu ağaçlara benzer. Yüce dağ başlarının eteklerinde bütün alımlılığı ile çevresine egemen olan görkemli gürgenler vardır. Komşu ağaçlara gölge salar, kökleri gölgesinin kapladığı alanı kaplar. İşte böyledir toplum olayları da. Kökleri komşu topraklara, tarihin açık seçik çizgilerle belirleyemediği derinliklere uzanır. Dışa vurduğu yerle beslendiği kaynak arasında çokluk bir zaman boşluğu bile görülür. Öyle sanılır. Oysa gerçek başkadır. Dışa vuranın arkasında kendi öğelerinin oluşturduğu ortamda durmaktadır. Olaylar ne denli yeni olursa olsun, anasız atasız doğuma inancının geçerli olmadığı evren varlıklarıdır. En sığ, en yalın bir olayın bile bir geçmişi, toplumun derinliklerinde yatan bir öğesi vardır. Toplumlar olayların oluşturduğu kuruluşlardır. Nerede bir toplum varsa orada çok derinlere inen, eskilere giden olaylar da vardır. Olaylar kimsesiz çocuklara benzemez. Onların yakınları, soy kütüğü, komşuları, arkadaşları, izleyicileri, ortaya atıcı etkenleri vardır. Bir olayı çevresinden, doğduğu toprağın geçmişinden soyarak çırılçıplak gövdesine bakıp açıklama, anlama, anlatma olanağı yoktur. Böyle bir davranış yanıltıcı sonuçlara, verimsiz yargılara, geçersiz kanılara yol açar. Sonunda kendi kendiyle çelişkiye düşer. Olaylara bakış konusunda Anadolu gibi yüzden incelemelere konu olmuş, bölünmüş, bütünlüğü unutulmuş bir ülke daha yoktur dense gerçeğe aykırı düşmez pek. Anadolu bir ülke olarak bütünlüğü ile görülmemiş araştırıcının inancına, beğenisine, eğilimine göre bölümlere ayrılmıştır. Daha doğrusu Anadolu'yu inançlar üleşmiş, üleştirmişler. Bu inançların kimi dinle, kimi felsefe ile, kimi tarihle, kimi öteki uygarlık ürünleriyle ilgilidir. Bu inançlar da değişik doğrultuludur. Kimi doğuya, kimi batıya baygın bir eğilim düzeyinde çalkalanır durur. Bu arada olan da Anadolu'ya olur. Oysa en cılız bir inancın arkasında büyük umuşlar, büyük söz verişler yatmaktadır. Bunları düşünen olmaz bile. Tanrı'nın insanlara ölümden sonra vereceği söylenen mutluluklar olmasa tek tanrıcı dinler tutunabilir miydi? Bunca tapınak, bunca savaş yapılır, bunca kan dökülür, nice suçsuz insan tatlı canından olur muydu? Hangi boyaya bürünürse bürünsün, hangi giysiyle ortaya çıkarsa çıksın, tüm inancın arkasında bir çıkar. İnsandan sıcak bir bölüm saklıdır. İnsanın bir yanıdır inanç. İnsanın tarihiyle, öz yaşamıyla, soyuyla, toplumuyla, eylemleriyle bağlantılıdır, örgülüdür. Yalnız din varlığı değildir inanç. Nice uygarlık ürünü de inanç varlığıdır. Özellikle felsefe alanında, düzenli düşünmeye dayanan, boyuna derinlere inmeyi, gerçeği bulmayı özleyen köklü bir araştırma inancı vardır. Uygarlıklarda bilim verileri de birer inanç ürünüdür. Ancak kimi inancın yolu tapınaktan, kimi inancın yolu bilimsel araştırma kurumundan geçer. Buna kimsenin bir diyeceği yoktur. Tapınaktan geçen inancın yönü bilinmeyen bir evrendeki mutlu yaşam, bilim kurumundan geçen inancın yolu evreni anlama, insanlara yararlı olma, içinde yaşadığımız doğa denen engin bütünü tanımadır. Başta inanç olmak üzere bütün toplum varlıklarının birbirleriyle bağlantılı olduğu, birbirini doldurup beslediği gözden uzak tutulmamalı. En soyut varlığın bile kökeninde bir insan emeği vardır. İnsan önce Tanrı'yı yaratmış, sonra dönmüş kendini, Tanrı'nın yarattığına inanmış. Böylece kendi varlık çizgisinin dışına taşmış. Olanı olmayanla, olmayanı olanla bağlantılı kılmış. bütün uygarlık ürünlerinin kaynağı insan emeğidir derken, bunun belli bir dönemle başladığı, bir çocuğun doğum yılı gibi günü, yılı olduğu sanılmasın. Yiyeceğini ağaçtan düşen yemişle sağlamaya başlayan insanın ötesinde, daha eski dönemde yiyeceğini ağaçtan kopardığı yemişle sağlayan, geçimini bu davranış türüne oturtan insan vardır. İnsan ağacın dalından sarkan yemişi koparmaya başladığı gün uygarlığın ortamına ilk adımını atmıştı. Burada bir emek söz konusudur. Yerde bulunan yaşamak için toplamadan başka bir eylemi gerektirmeyen besin için bilinçli emek söz konusu değildir. Onu yaşama ortamı kendiliğinden sağlar. Emek kavramı bilinçli davranışı gerektirir. Suyun akışı, arslanın avını yakalayışı, kuşun uçuşu, balığın yüzüşü benzeri gibi doğa olayları birer emek değildir. Emek doğanın verdikleri dışında yenilerini bulmak, bütün davranışlarda bir emeğin varlığını göstermektir. Daha açığı bilinçle iş görmektir. Yiyeceğini ağaç dallarından sağlayan insanda emeğin ilk bilinçli belirtileri görülür. Bunda yemişi seçme, ağacı belleme, tanıma, yerini saptama benzeri gibi bilince dayalı eylemler bulunur. İnsan dışında kalan dirilerde bilinçin yerini yaşama koşulu, yaşama atılımı diyebileceğimiz doğal eylem alır. Bu doğal eylemde bilinçli değildir. Bilinçle emek, seçme bağlantılıdır. Hayvana doğa belli bir yaşama ortamı vermiştir. Onun yaşaması için gereken bütün nesneler, besin, barınma, savunma, korunma benzeri gibi o doğal ortamda vardır. Hayvan onları önceden ortaya konmuş olarak bulur. Oysa insan yaşamını sürdürebilmek için bir seçme yapma, aradığını gerekeni bulma sorunu ile karşı karşıyadır. Bugün yeryüzünde ortaya çıkan ilk insanda hangi olanaklar içinde bulunduğunu bilecek durumda değiliz. Bilimin bile anlattığı insanın geçmişi doğa düzenine göre pek eski değildir. Bu konuda bilim susar, iş varsayımlara kalır. Yeryüzünde ilk insanın ortaya çıkışı ile bugünkü nitelikte bir bilinç atılımı belirdi denemez. Ancak seçmeye başladığı gün bu atılımın çizgileri de belirmiştir. İnsanın ilk atılımı doğa bilimlerinin verilerine bakılırsa tüketimle bağlantılıdır. Tüketimden üretime geçiş pek kolay olmasa, çok uzun bir gelişim süresini gerektirse bile büyük bir ilerleme niteliği taşır. Bu ilerleme çok ağır yürüse de üretim olanaklarına dayalı bir gelişme doğrultusundaydı. İlk üretim doğaldı. Doğaya bağlı olanaklar içindeydi. Bu olanakların çoğalması, türlenmesi insanın gelişim aşamalarını yaratmıştır. İnsan ürettikçe gelişmiş, geliştikçe üretmiştir. Üretimin ikinci büyük aşaması düşünme ortamına, soyut varlık düzeyine geçiştir. İşte uygarlık denen insan ürününün ikinci aşaması da bu yaratma ile başlamıştır. Burada tek kaynak üretici olmaktır, besbelli. Bu üreticilik de somuttan soyuta geçiş çizgisi üzerindedir. Bu ayrı doğrultulu iki çizgi insan denen varlığın tarihiyle ilgilidir. İnsanın tarihi üretmeye, yaratmaya başladığı dönemde bulur köklerini. İnançlar, dinler bu soyut varlık düzeyinin ürünleridir. Bu ürünlerin somut varlık düzeyi ile içten bir bağlantısı, var olma bakımından eşit olanakları vardır. Anadolu toprağı üzerinde böyle somut, soyut varlıklar üretme olayının başlaması da doğaldır. Bilim verileri bizi bu konuda en çok İsa'dan önce 10.000 ile 9.000 yıllarında geri götürüyor. Antalya'da Karain mağarasından çıkarılan buluntular ise İsa'dan önce 30.000-15.000 yıllarına varıyor. Bu dönemlerde Anadolu insanının üretim aşamasını gösteren buluntular elimizdedir. Bunlar kazılardan çıkan, o çağlara göre oldukça gelişmiş uygarlık ürünleridir. Toprak kaplar, yontular, benzeri gibi uygarlık ürünleri insanın çok ilerlemiş yaratıcılık döneminde olduğunu gösterir. Bu dönemde soyut varlıklar oldukça çoğalmış, dine bağlı inançlar yaygınlaşmış, insanın üretici gücü somut örnekler verecek nitelikte büyük bir gelişim göstermiştir. İşte bu dönemden bu yana Anadolu'da bir yerleşmenin geçerliliğini tarım alanında, ev yapımında, tapınak kurmada büyük bir atılım içinde bulunduğunu elimize geçen kalıntılardan öğreniyoruz. Tarihin sustuğu yerde bu kalıntılar konuşarak Anadolu'da çok eskiye giden bir yaratıcı atılımın varlığını ortaya koyuyor. Bu atılım durmamış, çok tanrıcı dönemden tek tanrıcı döneme geçişte de çağın anlayışına, inanç düzeyine uygun olarak sürüp gitmiştir. Anadolu insanının emeğine dayanan bu yaratmalar, bu uygarlık ürünleri tek tanrıcı dönemde de varlığını korumuş. İnanç bakımından karışıp kaynaşmalar yüzünden ufak tefek değişikliklere uğramışsa da yok olmamıştır. Tek tanrıcı dinler, çok tanrıcı dinlerin geçersizliğini ileri sürerken, onların buluşlarından bıraktıklarından da yararlanmayı unutmamıştı. Böylece çok tanrıcı dönemlerin kutsal varlıkları yerlerini korumuş, ancak törenlerde biçim değişiklikleri çoğalmıştır. Çok tanrıcı dönemlerde tanrılar adına konuşan, toplumu yöneten tanrısal kralların yerini tek tanrıcı dönemlerde peygamber adı verilen kimseler almış. Kutsallık belli kimselerin, peygamberlerin elinde toplanmıştır. Musa, İsa, Muhammed üçlüsünün birbiri ardından gelişi, toplum düzenlerinin birer gerekiminden başka bir şey değildir. Toplum onları yaratacak duruma gelmiş, doğum kaçınılmaz olmuştu. Bu üç kişi olmasa bile, onların yerine başkalarının gelerek eş nitelikteki görevleri sürdürmeleri önlenemezdi. Toplum çağa göre bir Musa, bir İsa, bir Muhammed yaratmadan edemezdi. Toplumun gerekli kıldığı bu yaratmalar ortamında üretim-tüketim ilişkilerinin hangi düzeyde olduğunu bu çalışmanın ilgili bölümlerinde ayrı ayrı göreceğiz. Toplumun böyle çok tanrıcı dönemden tek tanrıcı döneme geçerken gerçekleştirdiği yaratma atılımı eski çağda olduğu gibi niteliğini korumuş, hızını kesmemiştir. Tanrısal krallar, yardımcıları, rahipler çok tanrıcı dönemlerin belli görevlileriydi. Musa, İsa, Muhammed gibi üç tek tanrıcı peygamberin kurduğu söylenen üç büyük din, Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. İç örgüt bakımından çok tanrıcı dönemlerin yapısına aykırı değildir. Aykırı olan yalnız inanç kurumlarının yöneliş, yönetiliş biçimidir. Bu üç peygamberin ölümünden sonra onlar adına toplum yönetimine el koyanlar da birer din görevlisiydi. Bunların dışında kendilerinde bir takım tanrısal güçlerin, yeteneklerin bulunduğuna inanan, çevresindekileri de buna inandıran kimseler türedi. İslam toplumunda şeyh, pir, mürşit, eren, ermiş, benzeri gibi adlarla anılan bu kişilerin benzerleri, Musevilikte de Hristiyanlıkta da vardır. Bunlar belli toplulukları ardından sürükleyen, etkileyen kimselerdir. Bunların ortaya çıkışıyla çok tanrıcı dönemlerdeki sayıları kabarık din görevlileri arasında sayı bakımından önemli bir ayrılık kalmamıştır. Şeyhler, pirler, ermişler, dervişler, kesişler, papazlar, rahipler, benzeri gibi birer inanç topluluğunun öncüleri durumundadırlar. Bunların üretim ile olan ilişkilerini de üretim-tüketim başlıklı bölümde göreceğiz. Şeyh Bedrettin'in ortaya çıktığı toplumda görülen örgütlenmelerle eski toplumdakiler arasında önemli bir ayrılık yoktur. Üretim-tüketim koşulları pek değişmemiştir. Toplum peygamberlerde, şeyhlerde, tarikat kurucularında olduğu gibi birini yaratma gereğiyle karşı karşıyadır. Bu kaçınılmaz bir tarih koşulu, toplum kuralıdır artık. Anadolu toplumu böyle bir olayı onu yönetecek kişiyi yaratacak duruma gelmişti. Şeyh Bedrettin'in kişiliğinde beliren bu olay yöneticiliğe en elverişli olanı onun varlığında bulmuştu. O olmasa bir başkası olacaktı. Toplumun yapısı, gelişimi, çağın gidişi böyle bir olayın doğması için gereken bütün koşulları yaratmıştı. Bu yaratılan koşulların oluşturduğu ortam daha önceki benzerlerinde görüldüğü gibi bir patlama durumuna gelmişti. Artık sonuç kaçınılmazdı. Tarih bize Şeyh Bedrettin olayını bütünlüğü içinde vermiyor, çağın bir kesiti olarak anlatmaya çalışıyor. Oysa bu beklenen sonucu verecek sağlıklı bir yöntem değildir. Bir toplum içinde ortaya çıkan olayın geçmişi, belli koşulları olsa gerek. Osmanlı tarihçileri bize olayları kendi bütünlükleri içinde değil de doğuş ortamından soyutlanmış olarak aktarmışlardır. Bu yanlış tutum İslam toplumunun çağlar boyu sürüp gelen sığ anlayışından kaynaklanmıştır. Doğu insanı tarih kavramından bir bilimi değil, olayların birer söylenti niteliğinde aktarılışını anlar. Olayların kaynaklarına inme, geçmiş uygarlıklarla arada bir bağlantının bulunup bulunmadığını araştırma İslam tarihçinin bilgininin bilincine yabancıdır. İslam bilgini özellikle tarihçisi anlatıcıdır. Tasvircidir. Olayın yüzeye vuran görünüşüne bakar. Bu nedenle gerçeği değil de yüze yansıyanı anlatmaya, açıklamaya çalışır. Bu açıklamada da tek kılavuz inançtır. Bu inançta kendine yabancı ne varsa gereksiz, gerçek dışı sayar. Bütün bilimler bu inançla başlar, onunla gelişir, onun denetimi altında çalışır. Tarih bir bilim sayılsa bile inançla başlar işe. Başka türlü davranma, başka tutarlı bir yöntem benimseme olanağı yoktur. Bu tür bilim anlayışı Orta Çağ'ın bütününe egemendi. Hangi dinden olursa olsun, bilgin inancı kılavuz olarak alma gereğindeydi. İnancın denetimi elden kaçırdığı gün Orta Çağ sona erdi. Egemenlik deneyin eline, us ilkelerine geçti. Şeyh Bedrettin olayların içinde bir ad olarak vardır. Onu söyleten toplum gerçekleri örtülü kalmış. Bütün eylem gücü Şeyh Bedrettin'in kişiliğinde toplanmıştır. Üretim, tüketim, öğretim, eğitim, toplumun geçirmekte olduğu köklü bunalım, sarsıntı, çalkantı, toplum kurumlarında çözülme, yaşama koşulları ile inanç varlıkları arasındaki boşluk, uyuşmazlık göz önünde bulundurulmamış, kaynakta yatan nedenlere inilmemiştir. Nitekim Şeyh Bedrettin'le ilgili en son yayınlarda bile egemen olan bu ortaçağ anlayışıdır. Şeyh Bedrettin'i ortaya çıkaran nedenler, koşullar bir yana bırakılmış, yalnız söylentilere dayalı yargılarla, yorumlarla soruna çözüm aranmıştır. Osmanlı toplumunun yapısı, bütün örgütleriyle kurumları incelenmemiş, olay toplumdan soyutlanmıştır. Daha şaşılası yanda Şeyh Bedrettin'in doğum ölüm yıllarına ağırlık verilmesidir. Bir kişinin yaşadığı dönem, karıştığı olaylar, yetiştiği ortam yeterince bilinirse onun doğum ölüm yıllarının kılı kırk yararcasına aranıp bulunması pek gerekli değildir. Oysa bu konuda çalışanlar bile sık sık çelişkiye düşmekten kurtulamamış, değişik doğum ölüm yılları öne sürmüşlerdir. Bu konuda bir örnek göstermek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Şeyh Bedrettin'le en güvenilir çalışmayı yaptığına inandığımız Sayın Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf İstanbul 1961 adlı yapıtında sayfa 217, Şeyh'in ölüm yılını 1415 olarak gösterir. Sımavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin İstanbul 1966 adlı yapıtında ise Şeyh'in idamını 820, 1417 hatta 23, T410 kabul etmek daha doğru olacak diyor. AG'ye sayfa 3, Mevlana'dan sonra Mevlevilik, İstanbul 1953 adlı yapıtında ise sayfa 186, ölüm yılı 1421'dir. Bu arada ölüm yılı olarak Osmanlı kaynaklarında 818, 1415, 820, 1417, 823, 1420 gibi ayrı ayrı tarihler gösterilmektedir. Oysa olayın özünde bir değişme olmamıştır. Olay kendi doğal akışı içinde bütünlüğe kavuşmuş, kapanmıştır. Araştırıcılar nedense olayla değil de olayı yarattığı söylenen kişinin doğum ölüm yıllarıyla daha çok ilgilenmişlerdir. Bu çalışma biçimi neye yarar? Bu sorunun karşılığını vermek, bütün İslam ülkelerinde uygulanan bilim yöntemini bir çırpıda yararsız saymaktır açıkça. Tarihin görevi doğum ölüm yıllarını değil, olayları yaratan toplum dönüşümlerini araştırmak. Olaya, topluma egemen olan düşünme öğesinin gelişim çizgisini geçmişten geleceğe doğru izlemektir. Şeyh Bedrettin ister bir olayın yaratıcısı, ister bir düşünce insanı olarak alınsın. Ancak günümüze kalan ürünlerine göre yargılanabilir. Bu yargılamada tek kaynak onunla ilgili söylentiler değil, kendi elinden çıktığı bilinen yapıtlardır. Onun düşünce ürünleri söylentilerde değil, yapıtlarındadır. Oysa böyle yapılmamış. Doğu İslam geleneğine uyularak söylentilere ağırlık verilmiş. Bunun sonucu olarak da bambaşka bir Bedrettin ortaya çıkmıştır. Tarih hangi açıdan bakılırsa bakılsın toplum olaylarını incelerken tabana inme, kişilere değil toplumun yapısına dayanma gereğindedir. Kişilerin inançları, kanıları günden güne, yıldan yıla değişebilir. Buna karşılık toplumun yapısı biçim olarak değişse bile ona kişilik kazandıran öğeler değişmez, onlar kalıcıdır. Bu öğeler değişince toplum ortadan kalkar. Söz gelişi bir toplumun yönetim düzeni, biçimi, yaşama koşulları, üretim, tüketim olanakları çağa göre değişebilir. Daha uygun bir niteliğe bürünür. Oysa o toplumda saygı, iyilik, güzellik, doğruluk, yardım, sevgi, hak, bilgelik, erdem benzeri gibi değerler değişmez. ancak bir öne bir arkaya geçebilir. Bir toplumda en büyük değer doğruluk, ötekinde yiğitlik, bir başkasında yardım, saygı benzeri gibi önde yer alır. Bu bir yer değiştirmedir, öz değiştirme değil. Saygıyı, doğruluğu, hakkı, iyiliği, sevgiyi ortadan kaldırmaya çalışan bir toplum birdenbire yıkılır. Toplumları biçimlendiren, onlara tarih içinde kişilik kazandıran, bu adı geçen değerlere verdikleri anlamdır. Getirdikleri yorumdur. Yaratıcı toplumlarda üstün olan değer bilgeliktir, erdemdir. Ilgarcı, savaşçı toplumlarda, daha doğrusu yerleşik yaşama düzenine pek alışamayanlarda dorukta bulunan değer ise yiğitliktir. Sanatı, sanat ürünlerini sevenlerde güzellik, olgunluk baş üstünde tutulur. Çalışma bunlara yönelik insan çabasının ereği oluverir. Ortaçağ toplumunun dört elle sarıldığı değer dine bağlılıktı. Bundan dolayı bütün toplum kurumları din ilkelerine göre düzenlenir, yönetilirdi. Batıda gerçekleşen yeniden doğuş, yeniden uyanış, Rönesans, bu ortaçağ değer düzeyinin yer değiştirmesidir. Değerler düzeninde yer değiştirme oldu. Ön dizide bulunanlar arkaya, arkada duranlar öne geçiverdi. Doğu İslam ülkelerinde böyle bir olay görülmüyor. Günümüzde bile ortaçağ değerler düzeni yürürlüktedir. Şeyh Bedrettin olayında da böyle bir yer değiştirme eğilimi görülür değerlerde. Toplum çalkanmasının başlıca nedeni de budur işte. Güzelliği, erdemi, iyiliği, mutluluğu, doğruluğu, saygıyı, sevgiyi ahiret denen bir ülkede değil de yaşanılan yeryüzünde aramanın gereğine inanan Şeyh Bedrettin, bu nedenle ne varsa bu evrendedir. Öteki evrenler birer kuruntu varlığı, birer düş ürünüdür demiş. İşte bu sözlerin arkasında değerlerin yer değiştirdiğini görmekteyiz. Değerlerin yer değiştirmesi geleneklerde de kaymalara, ileri geri oynamalara yol açmıştır. Bu olayda tarihin görmediği, görmek istemediği önemli bir sorun vardır. O da Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık bir geçmişi olan toplum ürünlerinin etkisidir. Bu etki bir yanıyla inançlara, bir yanıyla toplumun yapısına dayanır. Anadolu'nun Müslüman Türk egemenliği altına girmesiyle geçmişten koptuğu, eski düşünce ürünlerinin yok olduğu, yeniden kurulduğu söylenemez. Gelenlerle yerliler arasında yerliler yararına sayı bakımından, sanıldığından büyük bir ayrım vardır. Bir toprağa egemen olmak başkadır, o toprakta uygarlık yaratmak başkadır. Uygarlık egemen güçlere yenilmez, kendinden daha ileri olanın etkisinde kalır. Oysa Anadolu'ya egemen olan topluluklar içinde Anadolu uygarlığından daha gelişmiş, daha verimli bir uygarlık taşıyıcısı olabilecek nitelikte kimse yoktur. Anadolu tarihi boyunca toprağına egemen olan göçmen güçleri aydınlatmış, onlara uygarlığın ne olduğunu öğretmiştir. Doğacı dinlerin, doğacı düşünce akımlarının en eskileri, en güçlüleri Anadolu toprağının özünden doğmuştur. Bundan dolayı Anadolu'da doğaya yönelik inançların fışkırması, doğaüstü sayılan inanç varlıklarıyla çatışması boşuna değildir. Şeyh Bedrettin olayına bir de bu açıdan bakmak, olayı olduğu yerde kökene inerek araştırmak, açıklamaya çalışmak gerekir. Oysa böyle bir çalışma bilmiyoruz. Yabancı kaynaklarda bile Şeyh Bedrettin'le ilgili yazılar Osmanlı toplumunun yapısına, o yapıyla bağlantılı olayların yerinde incelenmesine dayalı değildir. Bütün çalışmalar toplumdan uzak, yazılı belgelerden kaynaklanır. Oysa bu tür belgelerin sağlığı bile kuşkuludur. Osmanlı toplumu kendi bütünlüğü içinde bile çelişik bir toplum özelliği taşır. Yönetici kuruluşları oluşturan kişilerin çoğu devlete inanç bakımından, çıkar yönünden bağlıdır. Bunlar arasında Musevi Hristiyan dinlerinden dönmüş Gürcü, Ermeni, Yunan, Arnavut, Çerkez, Arap, Acem, Boşnak benzeri gibi ayrı birer kökenden gelen, ayrı bir tarih bütünlüğü içinde yaşadığını ileri süren kimselerin sayısı epeyce kabarıktır. Bu konuda ayrıntılı ilginç bilgi için bakınız İsmail Hami Danişment, Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 1947-1955, 4 cilt. Dıştan bakılınca bu ayrı kökenli görevlilerin İslam inançları yöresinde toplandıkları, Müslüman oldukları görülür. Oysa gerçek pek de öyle değildir. Görevliler arasında uyum, çalışma düzeni görev duygusundan çok padişah korkusuna dayanır. Padişahın küçük bir öfkesi birkaç vezirin, birkaç paşanın boynunu vurmaya, onları kement denen özel iple boğdurmaya yeter de artar bile. Şimdi böyle bir toplumda bütün işlerin inançla, doğrulukla, sevgiyle, saygıyla yürütüldüğünü düşünmek, bu düşünceyi geçerli kılmak için kanıt aramak boşuna emek tüketmektir. Öfkelenen sultan başın keserim dediğinde ona karşı çıkacak bir güç, bir yetki yoktur. Sultanın bu egemen gücüne karşın Osmanlı toplumunda ayaklanmalar, çalkanmalar bir türlü durmamış, sarsıntıların ardı gelmemiştir. Oysa bunları yerinde gözlemleyerek yazıya geçiren bir kaynak bilmiyoruz. Bütün araştırmalar, incelemeler birer söylentiden kaynaklanmaktadır. Osmanlı toplumu ile ilgili yapıtları ikiye ayırabiliriz. Birincisi, Aşık Paşazade'den başlayan, çağlar boyunca sürüp giden Osmanlı tarihçilerinin yazdıklarıdır. Bunlar arasında Türkçe olduğu gibi Arapça olanlar da önemli bir yer tutar. Tarikatlarla, şeyhlerle, ermişlerle ilgili yapıtların çoğu Osmanlı toplumunun bir dilimini yansıtmakla birlikte Türkçe değildir. Ya Arapça ya da Farsçadır. Bunlar arasında şiirli, düz yazılı olanlar da vardır. Bu yazım türü genellikle İran'dan kaynaklanmaktadır. Sultanların buyrukları üzerine destan niteliğinde tarih yazma geleneği İran'da çok eski, çok yaygındı. Bu gelenek onlardan Selçuklulara, onlardan da Osmanlılara geçmiştir. İkincisi, yabancı dillerde Osmanlı İmparatorluğu dışında ortaya konmuş ürünlerdir. Bunlar da Farsça, Arapça, Yunanca, Gürcü, Ermeni dillerinde, Süryani dilinde yazılmış yapıtlardır. Daha sonraları öteki Avrupa dillerinde de Osmanlılarla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bütün bunlar olayları yerinde görmekle değil, duymakla yetinilerek yazılmış uygarlık ürünleridir. Olaylara dıştan bakmayı, kulaktan kulağa gelen söylentilere dayanarak çözüm bulmayı alışkanlık edinmiş bu yazarlar, Şeyh Bedrettin konusunda da yeterli bir bilgi verecek nitelikte değildi besbelli. Anadolu'nun başkente çok uzak bir bölgesinde ortaya çıkan, aylarca süren bir toplum olayını, bir ayaklanmayı gidip yerinde görmeden yazıya geçirme, yorumlama geleneği yalnız tarih biliminin doğmasını önlemekle kalmamış, gerçekleri anlama eğiliminin gelişmesini de baltalamıştır. Anadolu'ya başkentten bakma geleneğinin ilginç yazarlarından biri de Avrupa araştırıcılarının yöntemlerine özenerek Osmanlı tarihini toplumuna açıklamaya çalışan Ordinarius Profesör Fuat Köprülü'dür. Oysa Anadolu insanının anlaşılması, tanınması için tek geçerli yöntem onu yaşadığı ortamda görerek, onunla buluşarak çalışmaktır. Anadolu insanı tuttuğunu tutar, bıraktığını bırakır, bir süre sonra gene tutar, gene bırakır. Ancak inançlarını, sevgisini, yaşama bakış biçimini kolay kolay değiştirmez. Eskiyle yeniyi yan yana getirir, karıştırır, birbiri içinde eritir. Gene de inançlarına bağlı kalır. İnançla yaşam bakımından Anadolu insanı çelişik insandır. Ancak bu olumsuz tutum onun kaypak olduğunu göstermez. Bağlandığına dört elle bağlanır. Sevdiğini bütün eksiklikleriyle sever. Sevmediğini de ağzıyla kuş tutsa sevmez, sevemez. Anadolu insanı yaşayarak düşünür. Onun gözünde iyinin, kötünün özelliği yaşamındaki etkisiyle belirir, biçimlenir. Onun anlaşılması bu özelliğinin bilinmesine bağlıdır. Anadolu toplumunun tarihini yazmak için yapılması gereken en olumlu iş bugününden geçmişine doğru gitmektir. Onun varlığında geçmişten gelen uygarlık öğeleri sürmektedir. Türlü etkenler altında bir takım değişmeler olmuştur. Ancak bunlar Anadolu toplumunun özünü başkalaştırıcı nitelikte değildir. Küçük bir inanç varlığı bile gerilere doğru gidilince bir tarih öğesi olarak çıkar araştırıcının karşısına. Burada söz konusu olan olaylar değil de topluma bütünlük kazandıran kalıcı özlerdir. İnsanı bir tarih varlığı yapan da işte bu kalıcı özlerdir. İnsan bir yerde özdür, görünüş değildir. Oysa bugüne değin özün değil de görünüşün tarihi yazılmış, böyle bir tarih yazımı gelenek niteliği kazanmıştır. Yaşamı boyunca İstanbul kitaplıklarında kendi özel kitaplığında çalışmış, saylav olduğu yıllarda Ankara'da kalmış, Anadolu'nun başka bir yöresinde inceleme, araştırma yapmamıştır. Somut olaylara soyut bir anlayış açısından bakan bu ilginç bilgin, belli bir tarih görüşüne bağlanmadığından ele aldığı konuya göre yön değiştirmiştir. Bu konuda en somut örnek Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu adlı yapıtıdır. Bu yapıtın 1972'de yapılan ikinci basısının sayfa 67'den sonraki bölümleri okunduğunda nedenli yüzden bir araştırma yöntemi uyguladığı, olayların dışında kaldığı kolayca anlaşılır. Somut kalıntıları, anıtlar, yapılar, mezar taşları, çeşmeler, kemerler, köprüler, hamamlar, konaklar, tekkeler benzeri gibi uygarlık varlıkları. Bir toplumun tarihini yazmakta yararlı belgeler olabilir, öyledir de. Ancak bütün bunlar ölü varlıklar olmaktan öteye geçemez. Tarihi aydınlatan ise toplumun yaşattığı, uyguladığı düşünce ürünleridir. Toplumu ayakta tutan bu ürünlerdir. Bunlar da gelenek, görenek, yaşama biçimi, alışkanlık, inanç, üretim türü, karşılıklı ilişkiler, insanlar ya da toplu yerleşme birimleri arasında, alışveriş düzeni, tarımla ilgili tutumlar benzeri gibi. Halk içinde halkla yaşayan varlıklardır. Özellikle tarım ürünlerinin türü, üretim biçimi, onları üreten toplulukların gelişimlerini gösteren birer tarih belgesi niteliğindedir. Uygarlık tarımla başlamıştır denebilir. Bu nedenle tarım, toplumun hangi uygarlık aşamasında bulunduğunu göstermek için somut bir örnektir. Bir toplumun tarım olanaklarını bilmeden tarihini yazmak da güçtür. Tarım olanaklarına dayanmayan bir toplum yetersizdir. Bir toplum hangi evcil hayvanları besliyor, hangi yemişli ağaçları dikiyor, yetiştiriyor, toprak ürünlerinden hangi olanaklarla yararlanıyor, onun kullandığı tarım araçları nelerdir, benzeri gibi sorunların karşılığını bulmak, toplumun tarihini yazmak için gereklidir. Tarımın toplumlardaki gelişmeye yaptığı etkiler konusunda geniş bilgi için bakınız. Profesör Doktor Gülten Kazgan, Tarım ve Gelişme 1977. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.